Ayrım 24. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 400. Mert babasından duyup öğrendiği Ruhi Su'nun türküsünü tekerleme yapıp söyleyiverdi. Rapçiler gibi söyledi. Bir de espri patlattı, sonra ortamın ağır havası dağılsın istedi. Belkıs abla kız, sen desene öyle Hülya Avşar gibi kaldım ortada. Kocam Berlin'de, sen orada. Alamancı'nın karısı filmindeki gibi. Belkıs abla güldü. Mert'e yanıt verip öyküsünü sürdürdü. Hülya Avşar güzel kadın ama ben Türkan Şoray olmayı tercih ederim canımın içi. Sultan o sultan. Gönüllerin sultanı, halkının sanatçısı. Var mı onun gibisi? Ben Türkan Şoray'ı gördüm biliyor musunuz? 77'de Ankara'ya yürüdüler onlar. Sansüre karşı, seks filmleri furyasına karşı. Sosyal güvence talep ederek, bar ve pavyonlarla aynı yasa kapsamında değerlendirilmemek adına. Ben o yürüyüşün başladığı gün İstanbul'da gördüm o bir çift kocaman büyüleyici gözü. Tarık Akan'ı da o gün gördüm ama aşık oldum aşık. Böyle tir tir titredim. Elim ayağım boşaldı onu görünce. Yanımda da o zamanki erkek arkadaşım vardı oysa. Adamı unuttum da Tarık Akan'ın peşinden bir süre yürüdüydüm. Ay bak daha dün gibi. Hey gidi Eray hey. Eray'a sıra gelmedi daha değil mi? Benimki de gönül yazarın hikayesine döndü. Ablan kocamı gördü. Ali ile Veli, 3'te ondan evveli hesabı. Bu Ali ne mektup yazdı, ne para gönderdi, ne haber. Ben açlığımı okulda içtim suyla bastırdım bilirim evladım. Feride Hanım bir gün ben okulda bayılacak gibi oldum da sordu. Sen en son ne zaman yemek yedin dedi. Şıp diye anladı halimi. O gün ağlaya ağlaya durumumu Ali'yi anlattım öğretmenime. Geldi beni kirasını nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşündüğüm gece kondudan aldı. Ben onun evinde kaldım sonra 3 sene. Daha doğrusu 3 sene Ankara'da, 15 sene de İstanbul'da onunla yaşadım ben. Lise günlerim çabucak bitti. Feride Hanım'la gittim, onunla döndüm eve. O beni Anıtkabir'e de götürdü hafta sonlarında. Atatürk Orman Çiftliği'ne gidip dondurmada yedik. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni, kaleyi de gezdik. Bent Deresi'ni gösterdi. Burada seks işçisi kadınlar var dediydi. Hiç unutmuyorum. Orospular demedi de öyle dedi. Erkeklerle nasıl baş edeceğimi, kendim nasıl koruyacağımı anlattı bana. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gördüm. Kebele gibi kadındı Feride Hanım. Evde bir de Munise vardı tabii. Feride Hanım'ın Zöhre Ebe tarafından doğurtulmuş biyolojik kızı. Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu kitabını pek severmiş Feride Hanım. Kızın adını da Munise koymuş, iyi mi? Bilirsiniz o romanı. Derya'nın kağıt toplarken bulduğu kitaplardan biriydi Çalı Kuşu. Hemen sınıfın çalışkan öğrencisi gibi yanıtı yapıştırdı Derya. Ben daha yeni okudum onu abla. Munisecik ölüyor kitabın sonunda. Mert okumamıştı kitabı. Ay spoiler vermesene Derya'cığım. Kitabın sonunda ne olacağı söylenmez. Okuyan var, okuyamayan var dedi güldü. Poyraz durun şimdi Belkıs ablamın öyküsünün devamını dinleyelim. Anlat abla sen, bakma bunlara dedi. Bir bardak su aldı masanın üzerinde duran sürahiden. İç ablam, dilin damağını yapışmıştır diye Belkıs ablaya verdi. Yusuf acıkan olursa söyleyeyim biraz bulgurumuz olacaktı. Size etsiz şahane çiğ köfte yapabilirim dedi. Nergis otur Allah aşkına Yusuf abi, zahmet etme şimdi. Sanmıyorum kimsenin isteyeceğini. İsteyen olursa da yaparız biz, otur diyerek Yusuf'u yerine oturttu. Derya fena da olmazdı diye mırıldandı. Belkıs abla kaldığı yerden devam etti anlatmaya. Munise engelliydi çocuklar. Adını Munise koymuş Feride ablam ya. Bahtı da benzemiş bu kızcağızın o romandaki karakteri. 3 yaşındayken bir gece ateşlenmiş, menenjit geçirmiş, ölmemiş, kurtarmışlar da sonra zeka geriliği olmuş Munise'de. Ne konuşabiliyordu doğru dürüst ne de konuşulanı anlıyordu. Munise beni çok sevmişti yalnız, ben anladım. Sanki bana bakınca sakinleşiyor, gözlerinin içi gülüyordu garibimin. Benden büyüktü Munise ama öyle 3 yaşında çocuk gibiydi. Feride Hanım'la ben okuldayken anamın komşusu yaşlı bir teyze vardı, Narine teyze. Kimi kimsesi olmayan bir kadındı o da. O bakıyordu Munise'ye. Biz Feride annemle sağa sola gezmeye giderken de Narine teyze bakıyordu aynı şekilde. Munise evden dışarı çıkamıyordu. Daha doğrusu insanların tuhaf tavırları, tepkileri sebebiyle Feride anne Munise'yi dışarı çıkarmaktan yıllar önce vazgeçmiş, öyle söylemişti. Munise'nin babası Feride Hanım'ın tek aşkı biricik kocası Mustafa Bey 1950'de Kunuri Savaşı'nda şehit düşmüş. Kunuri Kore'de Mehmetçin şehit düştüğü yer. Ne işleri vardı sanki bilemediğimiz memleketinin savaşında. Neye karşılık? Ne için gönderildi benim sevgilim Uzak Asya'nın savaşına? NATO'ya soktular ya bize mükafat diye sonra. Daha da belini doğrultamadı bu ülke. Ben kucağımda Munise ile kala kaldım öylece. Adnan Bey gazeteden gülüyordu sanki o gün bana. 720 şehidimiz vardı bizim binlerce kilometre ötede. Orada 721.si de benim Mustafa'm oldu. Vatan sağ olsun bacım dediler. Demokrat beyler bana sonra. Bir de kule yapıyorlarmış Gençlik Parkı'nın oralarda. Aha orası olacak bundan sonra. Şehit eşinin mezarı dediler. Kore anıtıymış adı da. Babası olsa belki Munise hastalanmaz. Böyle olmazdı. İsmet Paşa olsaydı Munise'm babasız kalmazdı. Paşa en azından bizi Cihan Harbi'ne sokmadı der dururdu. Feride anam haksız da değildi ya. Vallahi tam çalı kuşu Feride'ymiş senin öğretmen Belkıs abla. Ağlattın bizi ha. Su içer misin ablam diye sordu Derya. Karnı da iyiden iyi acıkmıştı. Bu vesileyle belki Yusuf abisi bir kez daha etsiz çiğ köfte teklif eder diye düşündü. Yusuf dalıp gitmişti. Derya, epey de geç oldu acıkan yok mu yahu diye bağırıverdi. Daha fazla kendini tutamadı. Yusuf bu kez kimseye sormadan kalktı. Bulguru, tepsiyi, salçayı, sarımsağı, soğanı getirdi. Tüpün üstünde biraz su ısıttı. Derya da ona yardım ediyordu. Meryem, ben çalı kuşunu çocukken izlemiştim televizyonda. Ağlaya ağlaya gözlerim şişerdi. Çok dokunurdu bana o dizi. Hala dokunur gerçi. Yine izlesem yine ağlarım. Yenileri de çevrildi ama ilk çevirenin yerini tutmadı. Aydan Şenerli, Sadri Alışıklı o kadro efsaneydi efsane dedi. Mert şakayla karışık. Aman bugünlerde hepimiz bir vesileyle hemen ağlamaya meyilliyiz zaten. Meryem abla Allah ağlatmasın artık hep güldürsün. Seni de güldürsün doğacak kızın Çiğdem'i de hepimizi de. Ben cenazeye gideceğim cuma günü biliyorsunuz değil mi? Geç tanıdığımı çabuk kaybettim. Niye kızdı Selin? Çok fena dokundu bana ani ölümü. Aman ölümden başka konu mu yok dedi Belkıs ablaya dönüp sordu. Ablam az dinlenmek ister misin? Gerçi hepimiz çok da merak ediyoruz öykünün devamını ama az soluklan istersen. Belkıs abla su ısınmıştır dökün bulgura isterseniz Yusuf'cum yedire yedire dedi. Mert konuşmaya devam etti. TRT'de TRT'ymiş Meryem abla zamanında. Ne efsane diziler ne yayınlar yapıyormuş. Ay ben mesela en çok buz pateni izlemeyi bir de Eurovision şarkı yarışmasını severdim. Onlar da yok. Hayır, siz kime sordunuz da karar verdiniz değil mi? Elektrik faturamızdan çatır çatır TRT katkı payı kesiyorsunuz ama haksız mıyım Poyraz'cığım diye sordu. Poyraz, haklısın kuklamı. Kadın şarkıcı göndermediler bir süre. Şimdi de toptan bitirdiler değil mi o işi dedi. Yusuf çiğ köfteyi yoğururken bütün televizyonlar aynı. Hepsi aynı zihniyette yayın yapıyor artık. Tek sek, tek görüş, tek kanal neredeyse dedi. Meryem öğretmen, biz küçükken televizyonun başından kalkamazdık Eurovision zamanı. Hiç unutmuyorum, Şebnem Peker üçüncü olduğundan kalkıp göbek atmıştığımız var dedi. Mert, ay alın size bir itiraf. Benim en iddialı sahne şovum biraz da Sertab Erener'in o unutulmaz koreografisinden esinlenmedir. Tek fark ben etrafım iplerle saracak başka dansçı bulamadığım için kendi ipimi kendim sarıp çözüyorum belime dedi, kahkaha attı. Belkıs abla, ben de pazar sabahları klasik müzik programı dinlerdim mesela çocuklar, onu da kaldırdılar dedi. TRT sohbetine katılmak istemişti. Yusuf çiğ köfteyi tatsın diye önce Derya'ya verdi. Derya, yandım Allah çok acı diye bağırdı. Koştu, masanın üzerindeki sürahiye uzanıp yangınını söndürmeye çalıştı. Kıtmış su salondaki hareketle yerinden kalkıp gerinerek katıldı. Mert salonun kapısının önünde halının bittiği noktada sahne olarak düşlediği boşluğa attı kendini ve başladı söyleyip oynamaya. Aman petrol canım petrol artık sana muhtacım petrol. Eninde petrol sonunda petrol artık dizginlerim senin elinde petrol. İlk kez bir dansın sonuna kadar sergileyip noktalamayı başardı Mert. Poyraz yerinden kalkıp ona eşlik etmişti. Belki de onun uğruydu. Ne bir taş atan oldu, ne kavga çıktı, ne kapı çalındı. Salonda müthiş bir alkış koptu. Atilla Özdemiroğlu'nun müthiş bestesi. Eurovision'a katıldığı yıl Ajda Pekkan'a çok şans getirmemişti ama bu unutulmaz müzik adamının notaları sanki Mert'e iyi gelmişti. Poyraz, sen bence bu şovla bu yaz otelleri kasıp kavuracaksın kuklamı. Ben biz yaz gelmeden böylece gidip güneyde şansımızı deneyelim. Belki de bir otelde iş buluruz. Hem tatil yaparız hem çalışırız dedi. Nergis, turizm de bitti be Poyraz abi. Oteller eleman almak bir yana daha da eleman çıkarıyorlarmış. Ama çok güzel olurdu doğrusu. Ben hiç tatile gitmedim biliyor musunuz? Daha doğrusu İstanbul dışında bir yere gitmedim hiç dedi. Çocuk esirgeme kurumu yurdunda büyümüş olmak insanın ömrü boyunca yanında taşıdığı ince bir sızıydı. Durup durup sızlayan kapanmış bir yara. Sahi sen annenle babanın nereli olduğunu, hayatta kalan akrabaların nerede olduğunu biliyorsun değil mi Nergis abla? Diye sordu birdenbire Derya. Ağzının yanması geçmiş gibiydi. Belkıs abla ona tatlı sert çıkışır gibi yaptı. Ağzına şimdi bir biber de ben süreceğim Derya'cığım. Neleri karıştırıyorsun bakayım öyle sen dedi. Nergis kızmamış, bozulmamış, aksine kendini daha da yakın hissetmişti sonradan edindiği büyük ailesine. Anlattı. Zarar yok Belkıs abla. Keşke ben de senin gibi bu dünyaya hangi koşullarda getirildim bilsem de anlatsam. Ama yok benim soy ağacım, yok. Ben öyle yerden ansızın bitmiş, yabani ot gibiyim Derya'cığım. Soyum, sopum yok sanki benim. Nüfus cüzdanımda doğum yerim İstanbul. Nüfusa kayıt ettirdikleri yer Bakırköy. Annemin adının Sabiha, babamın adının Sami olduğunu biliyorum. Her ikisi de ölünce daha bebekken beni halam bırakıp kaçmış yurda. Ne anneanne, ne babaanne, kimsem yok. Halam nereye kaçmış onu da bilmiyorum. Çok ısrar ettim de bir kez yurttaki annelerden biri biraz anlattı. Seni bırakıp giden halanın Türkçesi biraz garipti, şiveli gibiydi dedi. Ben yurt dışına çıkacağım deyip gitmiş halam. İşte benim hikayem bu. İleride imkanım olursa araştırmayı istiyorum. Soyumu sopumu tabii. Şimdi en iyisi mi biz Belkıs ablayı dinleyelim. Herkes birer lokma daha çiğ köfte aldı. Üstüne sular dağıtıldı. Yusuf battı balık yan gider deyip sobaya son kömürü attı. Çaydanlığa da yeni çay koydu. Suyu tüpün üstünde kaynamaya bıraktı. Saatler gece yarısını çoktan geçmişti. Kimsenin hiçbir yere gitmeye niyeti yoktu. Meryem öğretmen Belkıs ablaya dönüp Muniseci diyordun abla. Siz dışarı çıkınca annesiyle demek komşu kadın gelip bakıyordu diye sordu. Belkıs abla bir of çekip devam etti. Buralarda her daim kötülük kol gezdi. Acılar yaşandı ama hiçbir dönem bu kadar örgütlü olmadı sanki kötülük. Vicdan en kötü zamanlarda dahi topyekün terk etmedi sanki buraları. Kötü günde de iyi günde de beraber olmayı başarırdı insanlar sanki eskiden. Bir asgari müşterek her zaman bulunurdu. Yine birbirini sevmeyen sevmezdi elbet ama bu kadar açıktan düşmanlık belli edilmezdi. Bu kadar kirli iş çevrilmezdi. Azgınlaşmamıştı sanki o zaman kötüler. Bütün değerler tepeden aşağı doğru alt üst edilmemişti. Vasatlık geçer akçe değildi. Toplumun bir bölümü diğerini alenen bu kadar incitmezdi sanki. Ya da bilemedim, hep birikti, birikti. Her daim kendini bizler gibi kötü hissedenler oldu da belki hep azınlıktaydı bunlar. Belki geniş kitlelere seslerini duyuramadılar. Yavaş yavaş kahırla yok olup gittiler. Belki diş bilediler. Belki biz biriken kötü enerjinin patlamasını yaşıyoruz şu anda. Tüm bunların analizini siyasalı bitirecek de Nergis'im yapacak inşallah. Ben ODTÜ'de bir yıl mimarlık okudum. Hepi topu o. Yunus'un, Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın soluk alıp verdiği topraklarda ebediyen diken mi biter hiç? Bitmez elbette. Ebediyen zulüm mü sürer hiç? Sürmez elbette. Elbette zulüme son verecek olanlar da çıkar. Elbette güller de açılır, bülbül de öter. Bülbül de. Nergis'in anası da biziz, babası da. Soyu da biziz, sopu da bundan sonra. Anlatayım çiçek öğretmenim, Meryem öğretmenim, anlatayım. Ben öğretmenime ana demiş, onu ikinci bir anam bilmiş kadınım. Anlatayım. Şimdi dediğim gibi Feride Hanım'ın komşusu Narine teyze bize gelip Munise ile ilgileniyordu. Keçiören'deki o evde. Çok iyi kadındı Narine teyze. Çok da yaşlıydı ama dinçti. 1916'daki büyük Ankara yangınını görmüş bu kadın. Ankara'da yaşayan Ermenilerin, Rumların mahallelerinin neredeyse tamamı yanmış o yangında. Öyle anlatırdı Narine teyze. Kimsesi kalmamış. Gidenlere üzülürdü de bir de en çok yanan Aziz Nikolaos Kilisesi'ne üzülürdü. Ulustaymış kilise. Kendisi gitmemiş, gidememiş Ankara'da kalmış ablasıyla. Ablam Gazi Paşa'dan 3 ay evvel öldü. Ben bir başıma kaldım yavrum. Feride kızımla Mustafa oğlum buraya yanımdaki eve taşınınca bir onlar benimle komşuluk yaptı. Mustafa oğlum da Kore'ye gitti, gelmedi sonra diye bana anlatırdı bir taraftan. Bir taraftan da Munisi'ye yemeğini yedirirdi Narine teyze. Toprağı bol olsun. Benim ODTÜ'ye girdiğim sene de onu kaybettik. Vasiyet etmiş, cenazesini Feride anam Fransız Kilisesi'nde tören yaptırıp Cebeci mezarına defnettiydi. Bir ben vardım cenazede, bir Feride anam, bir de Munise. Hepsi bu. Feride anam beni oturtup saatlerce ders çalıştırırdı. Söylemedim değil mi? O da senin gibi tarih öğretmeniydi Meryemciğim. O da senin gibi sendikayla, siyasetle ilgilenirdi. Evde olduğumuzda ara sıra biz uzaktan izleyen Munise ile de ilgilenir, onu sever, okşar, yemeğini yedirir, saçını tarar, döner gelir yine beni sınava tabi tutardı. Munise keyfi yerindeyken hep uzaktan bize bakar, gülerdi, biz çalışırdık. Zaten ODTÜ'nün sınavını da beni Feride Hanım hazırladı. Liseyi bitirdiğim yaz, Keçiören'deki o güzel apartmanın önünde, asmanın altında sürekli kitap okudum ben. Feride Hanım ne verirse onu okudum. Öyle çoktu ki kitapları ve öyle çoktu ki sabrı. Ben anlamadım her cümleyi, dönüp tek tek soruyordum. Öyle hep ders kitabı değil ha. Evet, evde ansiklopediler de vardı cilt cilt ama edebiyat dergileri, siyasi dergiler, mizah dergileri hepsi de girerdi evimize. Kitap kokardı, dergi kokardı, mürekkep kokardı o ev. O zaman böyle her istediğini yazıp soracağım bilgisayarlar yok. Ansiklopedilerin ciltleri arasında alfabetik sıraya göre. Arada mı bulurdum ama. Asmanın altında Nazım Hikmet'le tanıştım. Dostoyevski'yle, Cemal Süreyya'yla, Tomris Uyar'la tanıştım. Küçük Prens'le tanıştım mesela. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Ay neler neler okudum ben o yaz. Çokça ders kitabı da devirdim. O zaman şimdiki gibi YGS, LYS falan yok tabii. ODTÜ'nün ağaçları daha bebek. Bilir misiniz o ağaçları öğrenciler elleriyle dikmişler. Ankara'nın içinde bir vaha. Eymir Gölü'ne kadar uzanan yemyeşil ODTÜ. Masallarda anlatılan cinsten. Mutlu kızlar, oğlanlar. Özgür ve mutlu. Teste girdim ben. Pek de umudum yoktu aslında. Kazandım. Feride Hanım'ı mahcup etmedim. Munise'yi de alıp Bahçeli Evlere pastaneye gittik kutlamaya. Bizi hiç unutmuyorum. Feride Hanım'ın Mehmet Ali diye bir arkadaşı vardı. O götürdü pastaneye. Feride Hanım nasıl güzeldi bir görseniz. Boyunda fuları, başında çok şık bir şapka. Adam da yakışıklıydı ha. Bu Mehmet Ali Bey. Çok sonradan anladım meğer büyük aşkmış onlarınki. Daha doğrusu anamın bu adama beslediğinin adıymış aşk. Kırmızı kocaman bir arabaydı bizi pastaneye götüren. Çok güzel bir arabaydı. Munise o gün başını kremalı pastaya gömmüştü. Şiirler okudu Mehmet Ali Bey bize. Şiiri seven adamdı. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Mert çoktan demlenmiş olan çayı bardakları doldururken, ay bu Cem Karaca'nın şarkısı çok severim dedi. Belkıs abla güldü. O vakit henüz sadece Nazım Hikmet'in şiiriydi çocuğum bu. Ama ne güzel şiir dedi. Meryem, biz gizde bu şarkıyı bizim kızlarla hep beraber söylemiştik. Yusuflar çadır kuruyordu o sırada, dedi. Sahi gizde siz de var mıydınız, diye sordu. Belli ki Belkıs ablanın ODTÜ macerası gün yüzüne çıkmak için biraz daha bekleyecekti. Gece sabaha doğru hızla ilerlerken gizliyi konuşmanın zamanı gelmişti. Önce Poyraz sözü aldı. Biz Hakan'la daha ilk gece oradaydık. Hakan benim Mert'ten önceki arkadaşım. O Twitter'dan görmüş, ağaçları kesiyorlar, imkanı olan nöbete gelsin diye yazmış onun bir arkadaşı. Ben anlayamamıştım o zaman bu yeşile, doğaya düşmanlığın ve bu ısrarcı tutmanın sebebini. Hala anlayamadım ya. Tepkiliydim ve tepkimi göstermek en doğal hakkımdı bir İstanbullu olarak. Yürü gidiyoruz diye Hakan'ı ben çıkartmıştım evden, dedi. Mert güldü. İyi, seni orada gözaltına alıp Rum lobisi iş başında diye manşet atmamışlar. Bari Agapimo. Ne korkunç yalanlar duyduk o günlerde, hem de en yetkili ağızlardan. Aklı yok saydılar, kaba kuvvetle ortak aklı, vicdanı sustururuz diye düşündüler. Benim imkanım olsa İstanbul'a gelirdim. Biz liseden arkadaşlarla Kızılay'da, Tunalı'da az gaz yemedik. Etem benim biraz önümde vuruldu, dedi. Nergis iç çekti. Ne çok çocuk, ne çok genç itirildi. Analar yuhalatıldı. Mağdur edilen insanlar suçlu konumuna düşürüldü. Gördük hepimiz, gözlerimizle gördük ama gözü olup da görmeyenler içlerinde bir yerde sokaktakilerin haklı olduğuna inanıp da dilleriyle tam tersini söyleyenlere ne demeli? Benim yurttan ablalar öyle etkisinde kalmışlardı ki ekranlarda söylenen yalanların neredeyse sokağa çıkıp bir iki eylemciyi de biz dövelim deme noktasına gelmişlerdi. Düşman edildi insanlar birbirine. Ben gezide kendilerini anıt kapitalist Müslümanlar diyen bir grubun da olduğunu biliyordum. Bizim lisede onlardan bir kız vardı. Hira Nur. Onunla konuştuk sonra uzun uzun. O eylemlerde kimsenin başörtüsü yüzünden horlanmadığını, dışlanmadığını, bilakis kabul gördüğünü, orada kimsenin bir başkasının inançlarıyla bir sorun yaşamadığını, birlikte tepki gösterilen şeyin, rahatsızlık duyulanın, anlayışsızlık ve diyaloğa kapalı, taleplere sağır, her şeyi ben bilir, her şeye ben karar veririm diyen, polise orantısız güç kullanımı emrini veren irade olduğunu biliyorduk. Ben onlarla İstiklal Caddesi'nde yeryüzü iftarlarına da katıldım. 5 yıldızlı otellerde, kuş sütünün eksik olmadığı sofralardaki iftar davetlerinde bizim hakkımızda hüküm verenleriydi tepkimiz. Göze sıkılan limonun biber gazına iyi geleceğini de orada öğrenmiştik, dedi. Meryem çayından bir yudum aldı, karnını tuttu. Çiğdem tekme atıyordu. Dünyanın daha güzel bir yer olabileceğine inandırdı yeniden beni Gezi. Yusuf'la da onu konuşuruz hep. Galiba biz çocuk yapma konusunda da orada karar verdik. İyilerin sayısının fazla olması gerekliydi. İğrenç iftiralarla insanları karalayıp ahlaklı geçinenler, pırıl pırıl eğitimli gençleri kullanışlı aptal olmakla suçlayıp, o gençlerin zekasıyla boy ölçüşemeyen yıllanmış siyasetçiler, ergenlerden beter yaşlı belediye başkanları, yazıp çizdikleri, söyledikleri, yalan korusuna eşlik edenler, onlara inanıp bizi düşman belleyenlerin ne kadar kötü olabileceklerini gördük. Biz de vardık ama biz de buradaydık. Geleceğe bırakabileceğimiz iyiliklerden birinin, iyi yetiştirilmiş, doğru değerlerle büyütülmüş bir çocuk olduğuna orada karar verdik biz. Yusuf için de çok endişelendim var ya, bir akşam kalabalıkta kaybettim Yusuf'u da aklım çıktı dedi Meryem. Sözü Yusuf aldı. Hep mi ezilecektik, hep mi susacaktık, hep mi silahlar konuşacaktı? Silahsız insanların birlikteliği ve kararlı duruşu dünyayı değiştiremez miydi? Değiştirirdi elbet. Bir an bizi buna inandırdı oradaki direniş. Biz gücümüzü haklılığımızdan ve barışçıl protesto hakkımızdan alıyorduk. Eğer silah kullanacak, kaba kuvvete kaba kuvvetle yanıt vereceksen, sen gelme ayı diyenlerdendik biz. Meryem'in beni kaybettiği o akşam mesela benim canımı önce bir ülkücü arkadaş, sonra da çarşıdan gençler kurtardı. Az kaldı tomanın altında izliyordum ben. Elinde 3 hilalli bayrak tutan genç beni düştüğüm yerden kaldırdı. Çarşıdan gençler de üzerime doğru gelen tomayı fark edip uyardı. Sonra dünyada ilk defa bir taraftar grubunu da darbe yapmaya çalışmaktan yargıladılar ya. Gördük sonra darbecilerin gerçekte kim olduğunu. Gezi de bize karşı güç kullanılması talimatı verenlerin arasında, çadırları yakanlar arasında, parkın geleceğine kimseyi dinlemeden karar verenler arasında 15 Temmuz'da darbeye kalkışanların olduğunu gördük sonra. Derya dalgınlaşmış, suskunlaşmıştı. Belki de uykusu gelmişti. Deryacığım, uykun gelcisi geç içeride yat artık istersen, dedi Yusuf. Yok abi, uyur muyum? Ne güzel konuşuyoruz. O yaz yaşadıklarımı düşünüyordum ben sadece, dedi Derya. Aklına ablası Deniz gelmişti. Ali İsmail'in öldüğü gün ablam ne çok ağlamıştı. Berkin'de de yine öyle. Ben küçüktüm tabii daha. Benim de uçurtmam vardı evde. Ablam yapmıştı. Al uçurtmanı çıkıyoruz dedi. Biz de uçurtma eğilim yapmıştık o gün ablamla. O da bizim eylem şeklimizdi. Derken gözleri doldu Derya'nın. Meryem öğretmen Derya'ya sarıldı. Ablanın duruşmasında haftaya biz de yanında olacağız Derya'cığım. Biz varız bundan sonra hep yanında. Biz de Yusuf abinle Berkin'in cenazesinde yürüyenlerdendik. Biz bir annenin acısını paylaşmaya gitmiştik. Öldürülen bir çocuğun ardından söylenenlere tepkimizi göstermeye gitmiştik. Anlamadılar, anlamak istemediler, dedi Yusuf. Ben geçen İzmir'de şehit olan polis Fethi Sekin'in ardından oturup 2 saat gözyaşı dökmüş adamım. Şehit Mehmetçiğin ardından o boyasız evlere, o derme çatma evlere acı haber gidiyor ya, o acı gelip oturuyor yüreğime. Köşklerinden, villalarından, rezidanslarından ahkam kesiyorlar ama sonra. Biz garibanları birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Ben en çok da buna öfkeleniyorum, dedi. Berkıs abla hepsini dinledi, dinledi, bir of çekip kendi öyküsüne devam etti. Sanki vakti azalmış, tüm hayatını 6 arkadaşıyla paylaşmazsa, başına gelenlerin hepsini anlatmazsa yaşadıkları yaşanmamış olacakmış, yarım kalacakmış hissiyle devam etti. Benim gücüm pencereye çıkıp Emrullah'ın tepesinde tencere tava çalmaya yetti Gezi'de. Tencere tava hep aynı hava dedikleri vardı ya, işte o hava benimkiydi aslında. Affedersiniz, çocuğu yok, aileyi bilmez dediği vardı ya, o bendim. Bir takım marjinaller, çapulcular dedikleri vardı ya, o bendim, bizdik. Yıllar sonra beni öfkeyle yeniden canlandırdı, gençlerin direnişiyle umutlandırdı Gezi. Dünya güzelleşebilir umudu doldu içime yıllar sonra. Oysa ölü toprağa serpilmişti sanki üzerimize. Üzerimizden kaç kere panzerler geçmişti de ölmemiştik oysa. Az buz değil bizim yaşadıklarımız. İsterseniz kaldığım yerden anlatayım. Yok, geçmişe mazi derler derseniz eğer, gidip evimize yatalım biz de Nergis'te. Anlat, anlat ablam. Ne uyku kaldığı ne bir şey. Anlat sahiden. O diye nasıl giriliyor onu anlat, dedi Mert. Kıtmır su için ayrılan kaba biraz su koyup gelip yeniden Poyraz'ın yanına kıvrıldı. Belkıs abla tam da oradan anlatmaya devam etti. Ot diye iyi puanla girilir, başka bir şeyle değil. Ben de 1969'da aynen öyle girdim. Bütün yaz ders çalışıp girdim. Feride Hanım'ın kitaplarından faydalanıp girdim. Mimarlık bölümü öğrencisiydim artık ama önce hazırlık sınıfında okudum. Size anlatacağım yıllar her gün öğrencilerin sokaklarda öldürüldüğü, kanın gövdeye götürdüğü yıllar. İlk yıl ben öyle güzel insanlarla tanıştım ki okulda. Hepsi derya, deniz. Hepsi ateş gibi çocuklardı. Hepimiz öyleydik. Ülkemizi, dünyayı nasıl kurtaracağımızdı derdimiz. Benden bir yıl önce okulda Amerika'nın o zamanki Ankara elçisinin arabası yakılmıştı. Büyük olay olmuştu. Adam arabada değildi tabii. Zarar görmemişti ama bunu bahane edip ODTÜ'lü öğrencilerin peşine düştüler. Amerika'nın Vietnam'ı işgali neydi tepki? Bu büyük elçi de Ankara'dan önce Vietnam'da görev yapmıştı. Onu öğrencilerin tepkisini bile bile okula çağıran ve sonra da devrimci öğrencileri tepelemekle tehdit eden rektör olaylardan sonra yerini Erdal İnönü'ye bırakmak zorunda kalmıştı. Ben okula başladığım yıl İnönü'ydü bizim rektörümüz. Mert yine araya girdi. Vietnam demişken bizim Selin'in cenazesi Cuma günü, unutturmayın. Gelmek isteyen olursa beraber gidelim. Çiçek çocuklarından bir şarkıyla veda ederiz belki kendisine. Ne değişik, ne güzel insandı. Dünyaya fazla mı geldi nedir deyip iç çekti. Belkıs abla da of çekti, devam etti. Fazla gelir bazen dünyaya güzel insanlar Mertciğim. Oysa dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Biz böyle inanmıştık. Gelirim ben cenazeyi seninle. Ben dostluklarda vefaya inanırım. Vefanın, mertliğin, gözü pekliğin ne olduğunu ben o yıllarda dostlarımdan gördüm. Sonra bir kısmıyla yıllar boyu görüşmeyi sürdürdük. Bir kısmı yiğitti gitti. Bir kısmı da çok değişti sonra. Maskeli balolar yapılırdı ODTÜ'de, biliyor musunuz? Ben ikisine katıldım. Feride Hanım'la sabaha kadar bana kostüm hazırlamıştık ilkinde. O kostümü ertesi yılda son kez giydiydim. Pamuk prenses olmuştum ben. 1970'i 71'e bağlayan gece ben artık mimarlık birinci sınıf öğrencisiydim. Derslerde nasıl ağır, hep çalışıyorum. Bana da bir nefes alma imkanı olacaktı balo. Bir erkek arkadaş teklif etti. Baloya gidelim dedi. Ay bak, çocuğun adını bile hatırlamıyorum şimdi. Meğer bana aşıkmış o çocuk ama benim hiç umurumda değildi. Bak şimdi adını bile unutmuşum. Yıllar sonra yine ODTÜ'den bir arkadaştan Sabahattin öğrendim İstanbul'da. Kız seni o baloya çağıran oğlan sana yanıktı dediydi Sabahattin. Neyse ben pamuk prenses oldum, yine baloya gittik. Dışarıda, bahçede, binanın çatısında filan da başka arkadaşlar soğukta nöbet tutuyor. Öyleydi o zaman. Çünkü balodan bir hafta önce Ankara'da söylenti yayılırdı. Ülkücüler baloyu basacaklarmış diye. O arkadaşlar da bizi korumak için nöbet tutardı. Aynı arkadaşlar mesela Ankara Sanat Tiyatrosu'na da gidip oyunlar sırasında baskın olmasın diye nöbet tutardı. Çünkü bahsettiğim tiyatroda mesela Hitler rejiminin korku ve sefaleti gibi oyunlar oynanıyordu. Ben de gidip seyretmiştim bir defa, korka korka. Öylesi bir zamandan söz ediyorum. Bizim yurtlarda kalanlar okulun asıl havasını soluyanlardı. Başka bir dünyaydı, başka bir hayattı o. Baloya da daha çok yurtta kalanlar katılmıştı zaten. Nasıl eğleniyorduk? Balo bitti, biz yine korumalar eşliğinde çıkacağız, dağılacağız soğukta. Beni bu baloya getiren oğlan vestiyerde parkasını bulamadı. Arıyoruz, tarıyoruz, yok. Üst sınıflardan abiler geldi yanımıza, para verdiler benimkine. Dediler ki, kardeş kusura bakma, parkan çok güzel bir insana lazımdı. Seni bulup izin isteyecek vakti de yoktu. Giydi gitti bizim arkadaş senin parkayı, al da bu parası. Öyle şaşırıp kaldık. Şimdiki aklım olsa en azından öper teşekkür ederdim buz gibi Ankara yazında parkasız evine dönen o oğlana. Elini sıktım, ayrıldık. Bak şimdi adını bile hatırlamıyorum. O nasıl şeymiş abla? Sonra okulda görmediniz mi o parkayı bir daha? Kim almış sahi diye sordu Derya. Belkıs abla bu kez daha derin bir of çekti. Parkayı alanı polis her yerde arıyormuş. Peşindelermiş o delikanlının. Sonradan öğrendik. Sonradan o parka, müzeye bile konuldu. Parkanın bir kıymeti yok. Parkayı alan kıymetliydi. Kıydılar canına, kopardılar fidanımı. Onları astıkları cezaevine sonradan müze yaptılar. Parkayı da oraya koydular. Deniz de o deniz. Hangi deniz bu abla, yoksa diyecek oldu Yusuf. Belkıs abla bu kez bir şarkıyla devam etti. Aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Acıyorsam sana, anam avradım olsun ama, aşk olsun. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de de devrim. O, onun en güzel 100 metresini koştu. En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak, en hızlısıydı hepimizin, en önce göğüslediği ipi. Can Yücel'in Mare Nostrum şiiri herhalde bir Edip Akbayram'dan bu kadar hissedilerek duyulmuştu, bir de Belkıs abladan. Gözleri yaşarmıştı Belkıs ablanın, anlatmayı sürdürdü. 24. ayrımın sonu, sayfa 415.